Ayrım 5, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 46. Sohbetlerde harem selamlık oturuldu. Erbakan hocanın söyledikleri duyulsun diye bir başka odada oturan hanımların oda kapısı açık bırakıldı. Hanımlar da Erbakan'ı sessizce dinledi. Hocanın sesini bazen çocuk ağlamaları kesiyordu. Ancak ağlayan çocuk hemen odadan çıkarılırdı. Erbakan ev sohbetlerinde sözü mutlaka faiz konusuna getirirdi. Bu gidişatı durduracak faizsiz iktisadi sistemimizi kuracağız. Bugünkü sistemde bankalar vatandaşın tasarruf edilmiş paralarını belli bir faizle toplayıp İstanbul, İzmir gibi büyük merkezlerdeki komprador mason iş adamlarına veriyor. Halkın parası kendi yararına değil başkasını daha zenginleştirmek için kullanılıyor. Öyleyse ne yapmalı? Bir defa faiz Müslümanlıkta haram. Hem faizsiz hem de kazanç getiren ve milli sanayiyi geliştiren bir sistem nasıl kurulmalı? Kolay din kardeşlerim, çok kolay. Var böyle bir sistem. Şimdi Batı alemi de bu yola gidiyor. Paranı veriyorsun bankaya ve tercih edeceğin bir hisse senedi alıyorsun. Yani paranı bir kurulu işe yatırıyorsun. Bankalar da sattıkları sağlam hisse senetlerine göre itibar sahibi oluyorlar. Artık paranı yatırdığın işin kazancı neyse hissene o düşecek. Böylece %3-4 gibi küçük faizler yerine en az %15-20 kazanç sağlıyorsun ve de sermaye piyasasını güçlendiriyorsun. Tabii başıboş bırakmayacaksınız bu sistemi. Bir defa devletin milli sanayiyi korucu, kuruyucu bir tutumu olacak. Erbakan Hoca 1969 yılında İslamcı bankalar, finans kurumları daha Türkiye'de olmadığı için kâr payı laflarını etmedi. Belki bilmiyordu. Arkadaşlarını hisse senedi almaya teşvik etti. Bu arada borsayı da kuvvetlendirmek gerektiğini belirtti. Hoca o yıllarda bakın daha neler neler söyledi. Bizim gibi bir ekonomik bünyeye sahip memlekette devletin kalkınmadaki rolünü inkar mı edeceğiz? Özel sektörcüyüm ama devletin de yardımını reddetmiyorum. Yabancı sermaye de kullanacağız şüphesiz. Yabancı sermayeye, yabancı teknolojiye ihtiyacımız var. Bir memlekete yabancı sermaye ile birlikte teknoloji de giriyor. Ancak yabancı ve üstün sermayenin kudreti altında ezilmemek var. Nasıl olacak bu iş? Hem yabancı sermayeyi buyur edeceksiniz hem milli sanayimizi kurup işleteceksiniz. Nasıl olacak bu? Bunların misalleri var dünyada. Japonya var, Hindistan var. Bugünkü işleyişe karşıyız. Bitiyor ama bu oyun artık son perdesi oynanıyor. Allah'ın lütfu keremiyle bu işte de muzaffer olacağız. Erbakan o tarihte bu konuşmalarla milli görüşün temelini atıyordu. Erbakan konuşmasının sonunda mutlaka diğer partilerdeki birçok kişiyle temasta olduğunu, meclise girdiği takdirde hemen grup kuracağını söylemeyi ihmal etmiyordu. 3 yıl içinde Demirel'in de işini bitirip tek başına iktidara geleceğini söyledi hep. Süleyman Demirel ve kılığı ile mecliste olmazsa ilk AP kongresinde kozlarımızı paylaşacağız. Erbakan'ın kafasında parti kurma fikri yoktu. Nihai hedefi AP'nin genel başkanı olmaktı. 200 araçlık konvoy. Erbakan'ın seçim çalışması Konyalılar ile sınırlı değildi. Konya dışından gelen bazı konuklar da Erbakan lehinde propaganda yaptı. Tema hep aynıydı. Hemşerim, kendi oyunun gücünü bil, ona sahip ol. Siyasi partiler sana senin istediğini değil, kendi adamlarını seçtiriyorlar. Yukarıda ne oyunlar döndüğünü bilmiyorsun. İşte Necmettin Hoca o dalaverelere karşı biridir. Neden karşı çıktı Süleyman Bey bu Necmettin Hoca'ya durup dururken? Çünkü hoca namuslu adam, dürüst adam, bilgili adam. Elinde zanaatı var. Dünyanın neresine gitse aç kalmaz. Koskoca Alman'ın ordusuna tank yaptı. İşte arkadaş, madem ki oy senin elinde, madem ki bu devri demokraside halk istediğini sandıktan çıkarabilmiş, göster bakalım kendini, hocayı sandıktan çıkar. Çıkar ki Süleyman Bey bin pişman olsun. Çıkar ki halkın elinde de güç olduğunu anlasın. Halka zıt gitmemek gerektiğini anlasın. Ulan şu Konya'nın adamı da erkekmiş desinler. Erbakan Hoca sözüyle, ameliyle, dini bütünlüğü ve imanıyla senden değil mi? Bu önce AP'ye girmek istedi de Süleyman Bey göğüslemedi mi? Öyleyse ona vereceğin oy asla yabana gitmiyor. Meclise gitse de sesi çıkamaz, gücü yetemez demeleri haşa yalan. Korkuyorlar hocadan efendi. Bak gör, hoca bir kazansın. Allah'ın inayeti senin desteğine meclise bir girsin. Gör neler eyler. Süleyman dayanabilir miymiş bakalım? Cümle masonlar nasıl kara kara düşünürlermiş şimdiden. Seç sen bunu arkadaş, sevap kazanırsın. Sen üstüne de karışma. Sonuçta Konyalılar Necmettin Erbakan'a 40 bin oy verdi ve Erbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağımsız milletvekili olarak girdi. 43 yaşındaydı. Bağımsız milletvekilleri 1969 seçiminde rekor kırdılar. 5.6 oy yüzdesiyle 13 bağımsız milletvekili TBMM'ye girdi. Seçimin galibi ise 46.6 oy yüzdesiyle AP'ydi. CHP'nin oyu 27.4, Güven Partisi'nin 6.6, Millet Partisi'nin 3.2, MHP'nin 3.0, TİP'in 2.7, ilk kez kurulan Alevi Partisi, Birlik Partisi'nin 2.8 ve YTP'nin ise 3.7 oyu vardı. Demirel yine başbakandı. Milletvekili Erbakan Konya'dan 200 araçlık bir konvoyla başkent Ankara'ya TBMM'ye gitti. Erbakan şiiri. Türkiye modernistleri Necmettin Erbakan'ın milletvekili seçilip TBMM'ye gelmesinden rahatsız oldu. Örneğin şiirler, yergiler yazıldı. Destek almakta geriden inat ettin profesör. Gericiliği yeniden icat ettin profesör. Olmazdın madrabazlığı, etmesen bu cambazlığı. Yazık sinmiş yobazlığı, azat ettin profesör. İlmini, irfanını da, bir kürsünün şanını da, adını, unvanını da berbat ettin profesör. Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, Necmettin Erbakan daha meclise gelmeden önce hocanın Konya'daki çalışmalarını, ününü duymuştu. Hocanın dini politikaya alet ettiğini duyup sinirlenmiş ve bu taşlamayı yazmıştı. Erbakan'ın dilinde ise Konya'daki baş destekçisi Necip Fazıl'ın şu mısrağı vardı. Sur'da bir gedik açtık, mukaddes bir mukaddes. Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Erbakan meclise bağımsız milletvekili olarak girince yine Ümit Yaşar Oğuzcan merak ettiği hocayla Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 Aralık 1969 tarihinde yayımladığı bir röportaj yaptı. Cumhuriyet'in tarihinde en beğendiğiniz politikacılar kimlerdir? Birinci Büyük Millet Meclisi'nde bulunanlardan Konyalı Vehbi Efendi, Mehmet Akif ve Hasan Basri Çantay. Sonra Adnan Menderes, Mareşal Fevzi Çakmak ve Ali Fuat Başgil. Atatürk'ü saymadınız, unuttunuz mu yoksa bilerek mi saymadınız? Onun yeri ayrıdır. Güzel sanatlarla ilgilendiniz mi? Şiiri güzel ve hamasi olursa severim. En ziyade takdir ettiğim şairler Mehmet Akif ve Necip Fazıl'dır. Musiki de milli halk türkülerimizi ve ilahileri severim. Dilimizin özleşmesi ve sadeleşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Aşırı Türkçeciliğin taraftarı değil, şiddetle karşısındayım. Osmanlıcadan yana olduğumu da yazabilirsiniz. 1960'lı yıllar Türkiye'si. Erbakan'ın bu sözlerinin edildiği Türkiye siyasal hayatını tekrar gözden geçirmekte yarar var. Öncelikle Necmettin Erbakan'ın bağımsız milletvekili olarak meclise girmesine ve Milli Nizam Partisi'ni kurmasına yol açan 60'lı yıllara bir göz atalım. DP iktidarı 27 Mayıs 1960'ta kendisini Milli Birlik Komitesi olarak adlandırılan ve Silahlı Kuvvetler Hiyerarşisi'nin dışında kurulmuş bir askeri komitenin yürüttüğü müdahale ile son bulmuştu. Müdahale öncesi Türkiye'de toplumsal ve siyasal alanda büyük bir karışıklık vardı. Mecliste DP ile ana muhalefet partisi CHP arasında sertliklere varan tartışmalar bitmek bilmiyordu. Üniversitelerde ise ölümle sonuçlanan eylemler meydana geliyordu. Bu arada başta ABD olmak üzere güçlü dış destekçileri DP hükümetine kredi vermekte zorluklar çıkarıyordu. Çünkü balık oltaya yakalanmıştı. ABD 1959 yılında kredi vermeyi kesti. Aldığı kredilerle popülist politikalar uygulayan hükümet zordaydı. Karşısında IMF reçeteleri bulunuyordu. Enflasyon üçlü rakamlarla ifade ediliyordu. Zamlar arka arkaya yağmur gibi yağıyordu. Sıkışan DP hükümeti gelişen toplumsal muhalefeti yasaklarla sertlikle susturmak istiyordu. Ordu ülkenin gerici ittifakına karşı çıkan aydınları ve gençliği de arkasına alarak 27 Mayıs'ta yönetime el koydu. 27 Mayıs'ın en önemli özelliği örgütlenme ve fikir özgürlüklerini tanıyan, ülkeye demokratik bir açılım sağlayan 1961 Anayasası'ydı. 9 Temmuz 1961 tarihinde halka sunulan yeni anayasa %65 oranında evet oyu aldı. Darbe sonrası kurulan yassı ada mahkemelerinde Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. 15 Ekim 1961'de ilk genel seçimler yapıldı. DP'nin mirasçısı olduğunu söyleyen Adalet Partisi, gelecek 20 yıla damgasını vuracak bir siyasal güç olarak ortaya çıktı. %34.8 oy aldı. Birinci parti %36.7 ile CHP idi. CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 14.0, YTP, Yeni Türkiye Partisi 13.7, Bağımsızlar 0.8. Başkentte sıkıntılı günler yaşanıyordu. Bazı askerler 21 Ekim 1961'de İstanbul'daki Harp Akademisi'nde toplantı yapmışlar, yeni bir askeri harekata geçmek için protokol imzalamışlardı. İsmet İnönü'nün tarihi karizmasıyla yeni darbe önlendi. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlığına 27 Mayıs hareketinin lideri Cemal Gürsel seçildi. Ardından İsmet İnönü başkanlığında 20 Kasım 1961'de CHP-AP koalisyon hükümeti kuruldu. Ancak bu koalisyon hükümetinin yaşamı kısa sürdü. 30 Mayıs 1962 tarihinde CHP bu kez meclisteki CKMP ve YTP ile ortak bir hükümet kurdu. O sarsıntılı günlerde, yani 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963'te Talat Aydemir liderliğindeki iki askeri darbe girişimi de İnönü sayesinde atlatıldı. 16 Kasım 1963 tarihinde ara seçimler AP'nin zaferiyle sonuçlandı. İkinci koalisyon hükümeti zorlandı ama meclisteki bağımsızların desteğini alarak ayakta kaldı. Üçüncü İnönü Koalisyon Hükümeti 25 Aralık 1963'te kuruldu. 1961 yılında kurulan ve kısa zamanda DP'nin rakipsiz mirasçısı olduğunu kanıtlayan Adalet Partisi, baştan beri mirasçısı olduğu DP gibi klasik liberal iktisadi doktrini savunuyordu. Ancak 1961 Anayasası'nda yer alan klasik burjuva özgürlüklerini iktisadi liberalizmin gelişmesine engel gördüğü için 1961 Anayasası'nın değiştirilmesini siyasi programının ana maddesi yaptı. Bu nedenle 1961 Anayasası referanduma sunulduğunda AP, "Hayır'da hayır vardır" sloganıyla bir kampanya yürüttü. AP yöneticileri partiyi kurarken askerlerden çekindikleri için genel başkanlığa eski genelkurmay başkanlarından emekli orgeneral Ragıp Gümüşbala'yı getirdiler. Fakat AP genel başkanı Ragıp Gümüşbala'nın siyasi hayatı uzun olmadı. 1964 yılında vefat etti. Gümüşbala öldükten sonra doğal olarak onun sağ kolu bilinen ve partinin örgütlenmesini kısa zamanda gerçekleştiren Saadettin Bilgiç'in genel başkanlığa getirilmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul basını aracılığıyla Süleyman Demirel adı ortaya atıldı. Basın Bilgiç'in tutucu çevrelerin adayı olduğunu yazıyordu. Mühendis Süleyman Demirel ise Batı dünyasının desteğini sağlayabilecek modern, enerjik, iş çevrelerine yakın bir lider olarak sunuldu. O günlerde Demirel'in Amerika'da bulunduğu sırada Başkan Johnson'la çekilmiş bir fotoğrafı elden ele dolaştırıldı. Mason locası üyesi olduğu açıklanınca muhafazakar çevrelerin desteğini kaybetmemek için Demirel'in Mason olmadığını belirten bir belge derhal Mason locası tarafından gazetelere ulaştırıldı. 29 Kasım 1964'te Bilgiç'e 500 oy fark atarak AP Genel Başkanlığı'na seçilen Süleyman Demirel, İnönü Başkanlığı'ndaki koalisyon hükümetini düşürmek için CKMP ve YTP ile anlaştı. 1965 bütçesine ret oyu verdiler, hükümet düştü. Bu kez AP senatörü Suat Hayri Ürgütlü başkanlığında 20 Şubat 1965'te AP-CKMP-YTP koalisyon hükümeti kuruldu. Ve 10 Ekim 1965 genel seçimlerinde oyların %52.9'unu alıp 240 milletvekili çıkaran AP tek başına hükümet, Demirel'de başbakan oldu. CHP'nin oyu %28.7'ye düştü. Diğer merkez sağ partiler deyim yerinde ise erimişti. CKMP 2.2, YTP 3.7, MP Millet Partisi 6.3 oranında oy aldı. Bu arada sosyalistler ilk kez meclise girdi. TİP, Türkiye İşçi Partisi %3.0 oyuyla meclise 15 milletvekili sokmayı başardı. 1960'lı yıllardaki ticaret ve sanayileşme politikalarında 1950'lere göre niteliksel bir değişim olmadı. AP'nin liberal olarak adlandırdığı iktisadi yönelimin başlıca dayanağı ve itici gücü, ithal ikameci yani içe dönük bir kalkınma politikasının aktif unsuru 1950'ler boyunca sermaye birikimi sürecini tamamlamış ve tekelleşme evresine gelmiş bulunan finans kapital gruplarıydı. Hükümet eliyle kullandırılan büyük çaplı kredilerin bu çevrelere aktarılmasıyla söz konusu gruplar AP'nin yanında mevzilendi. AP'ye muhalefet, sermayeye muhalefetti. Bu anlayış bir şekilde burjuva muhalefetinin sistem için meşruiyet temelinin yıpratılması hedefini güdüyordu. Özetle 1950'lerde başlayıp 60'larda devam eden sert kapitalistleşme sürecinde tarım ülkesi Türkiye'deki köylülerin, küçük sermaye gruplarının, esnaf ve zanaatkarların ekonomik durumu kötüleşti. Bu nedenle Necmettin Erbakan'ın söyledikleri Bülent Ecevit'in ve sosyalistlerin söylemleri ile karıştırılıyordu. O yıllarda Erbakan'a bu anımsatıldığında şu yanıtı veriyordu. Sol ile teşhisle birleşiyoruz, hastalığı onlar da bulmuş, biz de söylüyoruz. Fakat tedavide ayrılıyoruz. Her şeyden önce biz mülkiyeti kabul ediyoruz, mülkiyet hakkına saygımız var. Cumhuriyet, 25 Eylül 1969. Erbakan için kapitalizm sadece ahlaksızlık ve namussuzluktu. 1965 seçimlerinden sonra tıpkı DP'nin 50'li yıllarda yaptığı gibi AP liberalizmi de sol eğilimlerin karşısına devletle çelişkili olan kapalı ve geri yörelerde halk üzerinde hatırı sayılır bir etkisi bulunan tarikatları çıkardı. 10 Ocak 1965'te TİP'in Cağaloğlu'ndaki binası, aynı yıl Mart'ta Akhisar'da tütün ekicilerinin haklarını savunmak için düzenlenen TİP Kongresi, ayrıca Turgutlu Kırıkkale ve Mersin'de çeşitli parti toplantıları, AP'liler, Komünizmle Mücadele Derneği üyeleri ve İmam Hatip öğrencileri tarafından basılarak taş yağmuruna tutuldu. Parti yöneticilerine sopa ve demir çubuklarla saldırıldı. Tarımdaki makineleşmenin de etkisiyle çoğalan kırsal alandaki iş gücü fazlası, şehirlerdeki sanayileşmenin yarattığı iş alanlarına kaydı. Bu olay şehirdeki işsiz sayısını gün be gün arttırdı. Büyük şehirlerin kenar semtlerinde geniş gecekondu bölgeleri oluşmaya başladı. 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamı toplumsal gerçeklerin özellikle üniversite gençliği ve aydın kesimler içinde daha iyi kavranmasına neden oldu. Sosyalist bilinç hızla yayılmaya başladı. Bu bilinç üniversiteleri sarstığı gibi fabrikaları ve gecekonduları da etkilemeye başladı. Bu uyanış salt Türkiye'de değildi. Dış dünyada da benzer bir silkiniş vardı. Üçüncü dünya ülkeleri başta Orta Doğu olmak üzere ulusal kurtuluş hareketlerine tanık oluyordu. Filistin halkının İsrail işgaline karşı giderek daha örgütlü bir direnişe geçmesi, batıdaki öğrenci hareketleri, Latin Amerika'daki devrimci mücadele ABD'yi güç durumlara sokuyordu. ABD 1950'li yıllarda geliştirdiği dolaylı saldırı ve ayaklanmaları bastırma kuramlarını devreye soktu. ABD'yi rahatsız eden toplumsal başkaldırının bulunduğu tüm ülkelerde gladyolar, kontrgerillalar devreye sokuldu. Ayrıca SİHA paralarıyla kurulmuş dernekler, partiler örgütlenmeye başladı. SİHA'nın kullandığı en etkili silahlardan biri din, diğeri milliyetçilikti. Örneğin Orta Doğu'da dine sarıldı. ABD Aramco Petrol Şirketi'nin kontrolü altındaki Suudi Arabistan ve Körfez emirliklerindeki gerici rejimler aracılığıyla İslam'ı hızla politize ederek ABD egemenliğiyle çatışan devrimci güçlere karşı güçlü bir denge unsuru yaratmaya yöneldi. Uzun yıllar Erbakan hareketinde yer alan Süleyman Karagül de o günleri şöyle anlatıyor. Nurcuları meşrulaştırdılar, İmam Hatip okulları açtılar, Kur'an kurslarını serbest bıraktılar, ilahiyat fakültelerini kurdular. Kadrolarına namaz kılan ve içki içmeyen kişileri aldılar. Burada ortaya koydukları politika şu idi: Müslüman yetişsin ama şeriatçı Müslüman yetişmesin, namaz kılsın ama düzen değişmesin. Bu politikalarını SİHA da destekledi, yani MİT de bunlarla beraber oldu. Bu amaçla 1962'de Mekke'de Rabıta-ül İslam örgütü kuruldu. Rabıta'nın 41 kurucusu arasında AP'li milletvekili Ahmet Gürkan ile Sebil-ül Reşat dergisi sahibi Salih Özcan da vardı. Uluslararası İslam gericiliği ile organik bağ kurulduktan sonra Türkiye'de on binlerce cami ve Yeşilay şubesi kısa zamanda AP ocakları haline dönüştürüldü. Genç İmam Hatip öğrencileri militanlaştırıldı. Gelecek kuşakları da aynı doğrultuda yetiştirmek üzere Kur'an kursları açılmasına hız verildi. Mayıs 1967'de İmam Hatip Okulu mezunlarının da üniversitelere alınmasını sağlayan bir yasa çıkartılarak yükseköğretim kurumlarında ve giderek devlet kademelerinde muhafazakarların daha etkin hale gelmesine olanak hazırlandı. İslamcılar devlet üzerindeki etkinliklerini arttırmak ve sola karşı mücadele etmek amacıyla İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Dipnot: İlim Yayma Cemiyeti 11 Ekim 1951 tarihinde Yusuf Türel, Abdülkadir Çavuşoğlu, H. Tahir Uğur ve Hafız Çelebi tarafından kuruldu. 10 Şubat 1953'te kamu yararına sayılarak vergiden muaf tutuldu. İlk çıkardığı kitap ilginçti: Amerika. Ön sözüne ABD Ankara Büyükelçisi George McGee yazdı. Hedefleri benzerdi: antikomünizm. Zamanın yükselen sermayedarlarından Sakıp Sabancı ile Ziraat Odaları Birliği Başkanı Büyük Toprak Ağası Fahri Tanman, İlim Yayma Cemiyeti'ne maddi destek verdi. 1953'teki Bakanlar Kurulu kararı ile umumi menfaatlere yararlı dernekler arasına girdi. 19 Mart 1968'de Ant dergisinde açıklanan bir belgeye göre İlim Yayma Cemiyeti kısa zamanda 46 şubeli ve 35 milyon lira yıllık bütçeli bir kuruluş haline geldi. Rabıta ve Aramco ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Devlet eliyle kurulan 5 İslam Enstitüsü, İmam Hatip Okulları ve Kur'an kursları bu cemiyetin güdümüne girdiği gibi cemiyet üyeleri de Başbakan Süleyman Demirel tarafından devletin kilit noktalarına yerleştirildi. Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı'nın kardeşi Korkut Özal Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın başına getirilirken Necmettin Erbakan da Türkiye Odalar Birliği Genel Sekreterliğine getirildi. Bakanlıkların önemli daireleri Devlet Demir Yolları, Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü İslamcı muhafazakar bürokratların yönetimine verildi. O sırada arka arkaya yayımlanmaya başlayan Bugün, Baba Ali'de Sabah, Yeni Asya ve İttihat gazeteleri de komünizme karşı cihat çağrısı yaptı sürekli. Kışkırtıcı yayınlarında Endonezya'daki gibi komünistlere karşı cihat açılarak bir kan banyosu yapılması zamanının geldiğini belirten yorumlar kaleme aldılar. 23 Temmuz 1968'de Konya'da 4000 kişi Allah Allah sesleriyle başta Solcu Konya gazetesi olmak üzere kitapçıları, öğretmen evini, iş yerlerini tahrip ettiler. Olay üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Faruk Sükan, aşırı solun son günlerde giriştiği tahrik ve anarşi hareketlerinin Konya'daki üzücü olaylarda rolü olduğu kanaatindeyim dedi. Yani göstericiler tahrik olmuşlardı. Yıllar sonra Necmettin Erbakan'ın propagandalarında kullandığı birçok slogan bu yıllardaki solcu öğrencilerin gündeme getirdikleri konulardan, olaylardan alınmıştır. İşte bir örnek. 44 Solcu Öğrenci Örgütü 24-30 Aralık 1968 tarihleri arasında Ortak Pazara ve Montaj Sanayi'ne Hayır Haftası düzenlediler. Aynı yıl 24 Aralık'ta İTÜ Gümüşsuyu lokalinde açılan sergiyle başlayan hafta içinde gençler işçi eylemlerinin en yoğun olduğu İzmit-İstanbul arasında yürüyüş yaptı. 44 örgütün imzasını taşıyan uzun bildiride rakam ve örnekler verilip şu sonuca varılıyordu. Montaj sanayi ve ortak pazar bütün Türk halkının davasıdır. Çünkü soyulan ve sömürülen bütün halktır. Ekonomik bağımsızlığını kaybederek yabancıların pazarı durumuna gelecek olan bizim vatanımız yani Türkiye'dir. Montaj sanayi sömürme sanayidir. Ortak pazar Türkiye'yi pazar yapma anlaşmasıdır. Bu ekonomik gerçeği gören devrimci öğrenci örgütleri olarak tüm emekçi halkın bu konuya eğilmesi için savaşıyoruz. Türkiye'deki halkçı güçler ve halk bu konuya eğilince soygun sona erecektir. Türkiye solunda 60'lı yılların sonuna doğru Amerikan karşıtı gösteriler yoğunlaştı. Ancak ABD'ye karşı yapılan her bağımsızlıkçı gösteri karşısında milliyetçi komandoları ve dincileri buldu. 16 Şubat 1969 tarihinde Amerika'nın 6. filosunu protesto için emperyalizme karşı Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlendi. Miting öncesi radikal dinci grupların yayın organlarında bu mitinge karşı cihat çağrısı yapıldı. Miting günü ellerinde sopalar ve silahlarla saldıran çember sakallı göstericiler, Turan Erdoğan ve Turgut Aytaç'ın ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu olay Türkiye tarihine kanlı pazar olarak geçti. Bir soru soralım. Yanıtıyla dinci hareketlerin kimin kontrolünde olduğu netleşsin. 1967'de İsrail-Arap Savaşı oldu. ABD İsrail'in yanındaydı. Şimdi kendilerini antisiyonist gösteren dinci hareketlerin safı ne olmalıdır? 6. filoya karşı çıkan solcuların yanı mı yoksa ABD'nin yanı mı? Soru aslında yanıttır. Geçelim. Kanlı pazardan sonra 3 Mayıs günü dinciler bu kez Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in cenazesine Allahsızların cenaze namazı kılınmaz diye saldırdı. 1970 yılına kadar bu tür olaylarda 8 devrimci öğrenci gericiler tarafından öldürüldü. Plan ortadaydı. Bir takım gizli güçler devrimcilerin karşısına Türk İslamcı gençleri çıkarıyordu. Tıpkı SİHA'nın Orta Doğu'daki ulusal ve sosyalist hareketlerin karşısına İslamcı hareketleri çıkarması gibi. Buraya bir not daha eklemek gerekiyor. 60'lı yılların ortalarında Anadolu sermayesi ile metropol sermayesi çatışması AP'yi parçalamıştı. Denir ki AP'yi parçalamak için ortaya çıkan DP ve MNP hem iç hem de dış desteklidir. İç destek CHP'den geliyordu. Dış destek? 60'lı yılların sonlarındaki Demirel o yıllarda ülkedeki anti-Amerikancı gösterilerin etkisinde kaldı. Üstelik Amerika kendisine rahat ve bol kredi olanağı vermedi. İşte daha çok ikinci neden Demirel'i Sovyetler Birliği'ne yanaşmak zorunda bıraktı. Üstelik Amerika'nın yeni üsler, haşhaş ekibinin yasaklanması gibi taleplerini reddetti. İşte tam o günlerde AP bölündü, DP ve MNP ortaya çıktı. Milli Nizam Partisi'nin perde arkasında Nakşibendi Gümüşhanevi tekkesi vardı. 5. ayrımın sonu, sayfa 55.